bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Aşk Ölü Deniz'de Yaşar. Fatma Karahisarlı. Bilnet Yayınları 2. baskı. Haziran 2009. Bu kitap 158 sayfadır. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 5 Eylül 2009. Okuyan Feyza Keli. Fatma Karahisarlı, köyde pansiyonculuğu başlatan da onlar zaten diyerek arızaya yönlendirmişti. Bu yerinde duramayan, ağzı iyi laf yapan, şakacı, uzun boylu, yakışıklı delikanlı ona rehberlik edecek, Fethiye'yi Ölü Deniz'e tanıtacaktı. Gazeteci Kenan yumruğunu eline vurarak "Ankara bekle beni, bomba gibi yazıyla geliyorum" dedi. Lakabının niye arıza olduğunu anlatmakla başlayabilirsin. Arıza lakabım değil, özbeöz adım benim. Rüzgar denizin üstünde şöyle bir gezinip dalgaları coşturduktan sonra kelebekleri incitmeden usulca okşuyor ve vadinin iyice daralan ucuna kadar sokulup çağıl çağıl akan şelalenin sularının altından geçerek kendini yamaçların sert, keskin yüzeylerine vuruyordu. Yüzlerce, binlerce melek bütün vadiyi doldurdu. Hepsinin yüzünde ona aşık olmasına neden olan o güzel gülüş vardı. Kırmızı sardunyaları sularken yüzünde olan gülüştü bu. Rüzgar nereden bulmuşsa bulmuş, kırmızı sardunyaların kekremsi kokusunu da getirmişti. "Gül, ne olur eskisi gibi bir kerecik olsun gül," diye inledi. Vadinin yamacında küçücük bir kaya parçasının üstünde kala kalmışlardı. Buraya nasıl geldiklerini, bu kaya parçasının üstünde nasıl durabildiklerini anlamış değildi. Birden yerdeki kanların kırmızı sardunyalara dönüştüğünü gördüm. Bir bir çiçek açıyorlardı. Her taraf çiçeklerle dolmuştu. Sonra sen bilirdin. Aşk kırmızı sardunyalar ve onların kekremsi kokusudur. Pes etmek yok. Sonuna kadar dayanacağım, dedin. Bu güzel mavinin içinde özgürlüğün, sonsuzluğun, mutluluğun yanında aşk da var. Her şeyi anlattım ama aşkın Ölü Deniz'de yaşadığını söylemedin bana. Aşkı Ölü Deniz'de gördüm, dokundum ve yaşadım. Bunun için bütün kalbinizle inanın ki aşk Ölü Deniz'de yaşar. Fatma Karahisarlı. Öğretmenlik ve avukatlık yaparken Türkiye'nin dört bir yanını gezdim. Kelimeleri dinlemeyi, onlarla el ele verip çarpıcı şeyler anlatmayı çok sevmemin ve durmadan yeni yerler, yeni insanlar tanımamın verdiği zenginlikle yazdığım öyküler, Türk Dili ve Edebiyatı, İdarecinin Sesi dergilerinde, Tavuk Suyuna Çorba kitabıyla TRT'de yayımlandı. 2003 yılında yayımlanan Kırmızı Kediler romanımı, 2004 yılında yayımlanan ön sözünü Profesör Doktor Üstün Dökmen'in yazdığı Bu Kitapta Siz de Varsınız ve 2005 yılında yayımlanan Aç Bakalım Beğenecek Misin öykü kitaplarımla 2007 yılında Kız Kulesi'ni anlatan Sır Kulesi adlı romanım takip etti. 2009'da Aşk Ölü Deniz'de Yaşar isimli romanımla sizlerle buluşmaktan çok mutluyum. Siz tütüncülükle geçinen bir köy iken adım adım turizme geçen ve bu değişikliğin insanların hayatlarını nasıl etkilediğini romanımı okurken ben yeni romanıma başlamış olacağım. Sevgili babama, sevgili Ayşem'e ve sevgili Suzan öğretmenime. Aşk Ölü Deniz'de Yaşar. İnsanların Ölü Deniz'in güzelliğini yeni yeni fark etmeye başladıkları yıllar. Alman Bild gazetesinin 2007 yılında Ölü Deniz'i dünyanın en güzel sahili seçmesine daha uzun yıllar var. Gazeteci Kenan, ev yapımı kırma yeşil zeytin, siyah sele zeytini, çam balı, keçi peyniri, içine kekik ve biber konulmuş sızma zeytinyağıyla, mis gibi kokan kıpkırmızı söğüş domateslerle, kütür kütür yeşil biberlerin süslediği masada büyük bir iştahla kahvaltı yapıyordu. Arıza, mis gibi kokan yumurta tavasını, "Değmesin abi yağlı boya," diyerek masaya bıraktı. Kenan yumurtaların hala çızırdadığı mis gibi kokan tavaya bakarak, "Ben yumurta istememiştim, dünya kadar yiyecek var zaten," dedi. Kopardığı ekmek parçasını tavaya daldıran Arıza, "Bu müessesemizin, daha doğrusu ninemin ikramı abi. Yemene bak, oyalanmadan kahvaltımızı bitirip bir an önce gidelim. Sıcak bastırmadan işimizi bitirelim, hadi afiyet olsun," diye cevap verdi. Kenan arızaya uyarak ekmeğini keyifle yumurtaya daldırırken, ninenin müşterilere niye yumurta ikram ettiğini anlamadım diye sormaktan alamadı kendini. Pansiyonculuğa başlarken bunun nasıl bir iş olduğunu merak eden nineme, dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştığımızda, "Daha neler duyacağım kim bilir, evlerine gelen misafirlerden para alacaklarmış. İnsan evine gelen bir kap yemek ikram ettiği misafirlerinden para mı alır hiç?" diye dövüne dövüne bir olmuştu. "Bizim köyde kim hangi saatte gelirse gelsin, Allah ne verdiyse ikram edilir. Ninem hayatı boyunca böyle gördüğü için eve gelen misafirlerden yemek için para almak düşüncesi bir türlü aklına yatmadı. İçini bir nebze olsun rahatlatmak için biriktirdiği yumurtaları aklına estikçe pansiyona taşıyor ve ne söylersek söyleyelim vazgeçmiyor. "Siz karışmayın, benim için böyle rahat ediyor. Ben öldükten sonra ne yaparsanız yapın," diyor. Biz de ninemizi kıracağımıza yumurtaları kırıyoruz. Yumurtadan koca bir lokma daha alan Kenan, "Bu hikayeyi çok sevdim. Ninenle tanışıp konuşmak isterim." "Olur, akşam gelince tanıştırırım seni. Ninem konuşmaya bayılır zaten. Yeter ki dinleyen birini bulsun." "Ben buraya dinlemek için geldim zaten. Gazeteciler dinlemek için yaratılmışlardır. Körün istediği bir göz, Allah vermiş iki göz. Daha ne olsun?" "Tamam o zaman. Akşam ninem anlatır, sen dinlersin ama arıza gel kurtar beni diye yardım istemek yok." Tavanın dibini sıyıran arıza, "Haydi gidelim artık, yolcu yolunda gerek," diyerek ayağa kalktı. Kenan'ın gözü yeşil zeytinlerde kalmıştı. Ağzına bir zeytin daha attıktan sonra masadaki top fesleğini karıştırıp, "Hoşça kal arkadaş, gelince görüşürüz," dedi. Kenan, mola pansiyonun birbirinden güzel çiçekler, zeytin, incir, nar, limon ağaçları ve salkım salkım üzümlerle dolu bahçesine bayılmıştı. Sabah penceresini açtığında bir salkım üzümle burun buruna gelmiş ve hayatında ilk defa dalından üzüm yemenin nasıl bir şey olduğunu tatmıştı. Akşam pansiyona döndüğünde de mutfağın yanındaki hamakta yıldızları sayarak uyumayı planlıyordu. Kenan ile Arıza zinde adımlarla eski püskü, her tarafı çarpılmış ateş kırmızısı arabaya doğru yürüdüler. Mutfaktan çıkan Leyla, "Güle güle gidin, akşama geç kalmayın, Meryem kapak ekmeği yapacak bugün," diye seslendi arkalarından. Giydiği kısa kollu beyaz gömlek, spor pantolon ve ayakkabılarla tatile gelen lise öğrencisini andırıyordu ama pansiyonu çekip çeviren idare eden oydu. Sıkıca toplayıp at kuyruğu yaptığı siyah saçları, kumral teni, kendine olan güvenini etrafa açıkça gösteren masmavi gözleri ve 22 yaşının bütün dinginliğini taşıdığı yürüyüşüyle "Buranın efendisi benim," diyordu. "Bugün erken gelebileceğimizi sanmıyorum. İşimiz uzun sürer. Bize kapak ekmeği ayır. Ayırmazsan gelince canını okurum senin. Hadi eyvallah," diyerek arabaya bindi Arıza. Kenansa çalışacağı bile şüpheli arabaya binmekte tereddüt etti. İlk işinde başına bir kaza gelsin istemiyordu. "Ölü deniz uzak değilse yayan gitsek, etrafı daha iyi görmüş, tanımış olurum hem," dedi. Arabayı çalıştırmaya uğraşan Arıza, "Arabamın görünüşüne bakma sen, çok sağlamdır. Korkma, bir şey olmaz, yavaş yavaş gideceğiz zaten," deyince, "Bindiğim gibi sapasağlam inerim inşallah," diye dua ederek arabaya binmek zorunda kaldı Kenan. Arıza düdük çalıp Leyla'ya el sağladıktan sonra gaza bastı. Araba homurtulara boğularak ileri atıldı. Arıza'nın arabayı kaldırma şekli nasıl süreceğinin de belirtisiydi. ''Aman Arıza yavaş!'' dedi Kenan. Arıza'nın ağzı kulaklarındaydı. ''Merak etme, yavaş gidiyorum abi!'' dedi ama arabanın ardından kalkan toz bulutu aynı şeyi söylemiyordu. Kaportaya tutunarak kendini sağlama alan Kenan, ''İşini gücünü bırakıp bana eşlik ettiğin için teşekkür ederim.'' dedi. ''Ne demek abi, Fethiye'yi Ölü Deniz'i yazmak, haber yapmak için gazeteci ayağımıza gelecek ve ben işim var diye eşlik etmeyeceğim. Olur mu öyle şey? Sen yeter ki emret. Zaten bugün işim yoktu. Pansiyon dolu. Gidecek, gelecek müşteri yok.'' Gece etraflıca anlatamadım. Bu iş benim için çok önemli. İşe girdim gireli hep beklediğim bir fırsattı bu. Hep getir götür, ıvır zıvır işlerde çalıştırdılar beni. Turizmde yeni yeni parlamaya başlayan Fethiye, Ölü Deniz'le ilgili araştırma yapmak için görevlendirilen arkadaşım ağır bir ameliyat geçirmek zorunda kalınca işi ben kapıverdim. Arkadaşım adına üzülsem de kendi adıma sevindim doğrusu. Şöyle güzel, ses getiren bir haber yapıp kendimi göstermek istiyorum. Kenan tıpkı ilkokula başladığı günkü gibi heyecanlıydı. Tek eksiği annesinin yokluğuydu. Annen yerine Arıza var, onunla idare edeceksin artık diye düşünerek güldü. Akşam Oğucuk köyüne geldiğinde yardım için başvurduğu muhtar, sana en iyi Arıza yardım eder, Arıza'dan daha iyi bir rehber bulamazsın. Her yeri avcunun içi gibi bilir, keçilerin arkasında dolaşırken basmadığı tek karış toprak kalmamıştır. Köyde pansiyonculuğu başlatan da onlar zaten diyerek Arıza'ya yönlendirmişti. Bu yerinde duramayan, ağzı iyi laf yapan şakacı, güneşte çifte kavrulmuş, uzun boylu, kara gözlü, yakışıklı delikanlı ona rehberlik edecek Fethiye'yi Ölü Deniz'i tanıtacaktı. Arıza boy ve cüsse olarak Kenan'a biraz fark atsa da yaşlarının yakın olması birbirlerini anlamalarını, yakınlaşmalarını kolaylaştırıyor. Lakabıyla olmasa da içtenliği ve durmadan gülen yüzüyle insana güven veriyordu. 22-23 yaşlarında gözleri kara iki delikanlı, girdikleri her işten yüzlerinin akıyla çıkarlardı evelallah. Kimse tutamazdı onları. Yumruğunu avucuna vurarak ''Ankara bekle beni, bomba gibi bir yazıyla geliyorum.'' dedi. ''Sana en iyi şekilde yardım ederim abi. Sen ne öğrenmek, nereyi görmek istiyorsan söyle bana.'' Kenan her şeyi öğrenmek isteyen merak dolu bakışlarıyla etrafı seyrediyordu. Bana Fethiye'ye gider misin diye sorduklarında hiç düşünmeden evet dedim ama Likyalıların burada yaşadıklarından ve Likya'nın güneş ve ışık ülkesi anlamına geldiğinden başka bir şey bilmiyorum. Bunları da alelacele ansiklopediyi karıştırırken öğrendim. Ayağıma gelen topa vurup fileleri havalandırmak varken şimdi ben bu topla ne yapacağım, atabilir miyim acaba diye düşünene aptal derler değil mi? Tabii abi, ayağına gelen topu kimsenin gözünün yaşına bakmadan tam 90'dan kaleye yollayacaksın. Arkadaşının hasta olması senin suçun değil ki. Sen gelmesen başka biri gelecekti nasıl olsa. Sana elimden gelen yardımı yapacağım. Kıyı köşe görmediğin, öğrenmediğin yer kalmayacak, sen soracaksın, ben anlatacağım. Yemyeşil bahçelerin içindeki kırmızı kiremitli küçük taş evlerin bacalarından çıkan aceleci dumanlar, dağları saran ve hiç acele etmeden aheste aheste nazlanarak kalkan sise sarılarak gökyüzünde kayboluyorlardı. Henüz erken bir saat olduğu için yol kenarındaki tarlalarda tütün toplayan köylülerden başka kimse yoktu ortalarda. İç içe geçmiş bütün tarlalarıyla pansiyonlar garip bir karmaşa oluşturmuşlardı. Tütünün bu güzel yerden insanların üstündeki gücünden vazgeçmemek için son gücünü kullandığı açıkça görülüyordu ama elinden bir şey gelmediği de ortadaydı. Turizm tası toprağı toplayıp gitme vaktin geldi diye avaz avaz bağırıyordu. Çalışanları uzun, havalı korna çalarak selamlayan Arıza, ''Nereden başlayalım, ne öğrenmek istiyorsun, ne anlatayım sana?'' dedi. ''Turizm nasıl başladı, nasıl gelişti, size neler getirdi, neler götürdü, turizmden önce nasıl yaşardınız? Kısacası her yeri görmek, her şeyi öğrenmek istiyorum ama önce lakabının niye Arıza olduğunu anlat bana.'' dedi. Arabasının hali ve arabayı sürüş şekli her şeyi açıkça anlatıyordu ama yine de cevabı Arıza'dan almak, ayrıntılarını dinlemek keyifli olacaktı. Arıza güldü. ''Arıza lakabım değil, özbeöz adım benim.'' dedi. ''Hadi canım sen de, ben gazeteciyim, yemem bunu. Vallahi doğru söylüyorum abi, niye yalan söyleyeyim? Yalan borcum mu var sana? Arıza bu konuda ciddiydi galiba. Kenan, çok mu aramışlar bu ismi dedi gülerek. Yo, aramamışlar, hep dillerindeymiş zaten. Nasıl yani, bir oğlumuz olsun da adını Arıza koyalım mı diyorlarmış. Aman abi sen de, hiç öyle şey olur mu? Dedemin birinin ismi Ahmet, diğerinin ismi Rıza'ymış. İkisinin de hatırı kalmasın diye adımı Ahmet Rıza koymuşlar. Ama iki adı birden kaldıramayan zayıf bedenim arızalanmış ve ellerinden gelen her şeyi yapmalarına rağmen bir türlü düzelmemiş. Bütün hikaye bu işte. Dalga geçme benimle, doğru dürüst anlat şunu. Bir de gazeteciyim diye geziniyorsun ama hiç uyanık değilsin abi. Anlatacak bir şey yok ki. Her şey ortada işte. Ahmet'in ağasını alır Rıza'nın yanına koyarsan olur sana arıza. Bu iş Kenan'ın çok hoşuna gitmişti. Sen böyle mi arıza oldun diyerek kahkaha attı. Laf olsun diye kornaya basan arıza. Evet aynen böyle arıza oldum ama arızalığımın dillere düşmesi ve resmiyet kazanması ilkokula başlamama denk gelir. Yaramazlıklarımla yaka sektirdiğim Suzan öğretmen yoklama yaparken A Rıza'yı arıza diye okuduğu andan itibaren resmi olarak arıza oldum. Bir Allah'ın kulu, hatta annem bile o günden sonra bana Ahmet Rıza demedi. Kaşla göz arasında nasıl duyuldu, nasıl kulaktan kulağa yayıldı ben bile şaştım ama ben de sevdim yeni adımı. Bana çok yakıştı doğrusu. Gaza iyice yüklenen arıza ağzı kulaklarında büyük bir kelifle anlatıyordu. Eğlenceli, hareketli, güzel bir gün geçirecekleri belliydi. Anlaşılan çok yaramazmışsın. Vallahi abi yaptıklarıma yaramazlık denir mi bilmiyorum. Oldum olası kafama estiği gibi davranıyorum. Beni şunu yap, bunu yap, buraya git, şuraya git diye sıkmayacaklar. Ben ne zaman ne yapmak istiyorsam yapacağım. Nereye gitmek istiyorsam gideceğim. Ah, nerede o yoğurdun bolluğu? Hepimiz isteriz böyle yaşamayı ama mümkün mü bu? Mümkün abi, niye olmasın? Bal gibi oluyor işte. Bizde yoğurt bol. Keçiler sayesinde istediğim kadar yoğurt yiyebiliyorum. Hadi sen de der gibi elini sallayarak. Olmaz, arıza olmaz. Keşke olsa ama nerede? Herkes canının istediğini yaparsa hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Vallahi başkasını bilmem ama ben canımın istediğini yaparım. Kimse durduramaz beni. Canım gece yarısı yüzmek mi istiyor? Gidip ölü denize atarım kendimi. Dağa mı gitmek istiyor? Alıp başımı giderim. Canım balığa çıkmak istediği zaman hiç kimseye eyvallah etmeden eline oltanı alıp sandala kurulmaktan güzel bir şey olabilir mi? Bu anlattıkların güzel ama insanların bir takım sorumlulukları olduğunu da unutmamak gerek değil mi? Sana kızan, dur diyen birisi yok mu? Olmaz mı abi? Kızmayan yok desem yeridir. Başta annem babam olmak üzere herkes çok kızıyor bana. Ama benimle baş edemeyeceklerini anladıklarından delidir ne yapsa yeridir diyerek kendi halime bıraktılar. Gerçi bu noktaya kolay gelmedim. Benimle baş edemeyeceklerini anlayıncaya kadar çok dayak yedim. Yediğim dayakları ucuncuna eklesen buradan Fizan'a yol olur. Bırak Fizan'ı, dünyayı birkaç kere turlar. Arıza deli misin sen? Bu kadar dayak yiyecek ne derdin var? Aklını başına topla, biraz akıllı uslu ol. Elimde değil abi, arızayım işte. İçimden geleni yapmazsam nefes alamıyorum. Rüzgar gibi dağ, bayır, deniz demeden özgürce dolaşacağım. Bir yerde bağlı kalmaktansa bin kere dayak yemeye razıyım. Dayak dediğin ne ki? Yersin, biraz canın acır, geçer gider.
Başlayın.
Dayağın acısıyla canının istediğini yapmanın tadını tartarsak, her zaman canının istediğini yaptığında aldığın tat ağır gelir. Yer gök yemyeşil çam ağaçlarıyla kaplı dağ yolundan uçarak iniyorlardı. Kenan'ın başı dönmüştü. Arıza'nın viraj falan taktığı yoktu. Son virajdan sonra önlerine seriliveren denizi görünce, ''Arıza dur biraz, şu manzarayı çekeyim.'' dedi. Arıza aniden frene basarak durdu. Manzara çok güzeldi gerçekten. Her yer ağaç ve denizdi. Arıza arabaya dayanıp sigarasını tellendirirken, ''Bu gördüğün yer Belce Kız'dır. Ölü Deniz sağ tarafta. Buradan görünmüyor henüz, esas güzellik orada.'' Bu yol yeni açıldı. Daha önce Ölüdeniz'de de yayan ya da eşekle iniyorduk. Şimdi biraz toz moz oluyor ama 5 dakika rahatça inebiliyoruz diyerek bilgi verdi. Kenan bütün dikkatini fotoğraf çekmeye vermişti. Abi işin başındayız daha. Filmin hepsini harcama. Böyle her gördüğün güzel yerin fotoğrafını çekmeye kalkarsan film yetiştiremezsin. Bizim buralarda güzelden bol bir şey yoktur. Filmin önemi yok Arıza. Film bulunur ama böyle masal gibi güzel manzarayı her yerde bulamam. Aslında filmleri sayıyla verdiklerinden idareli kullanması gerektiğini biliyordu ama önüne serilen bu güzellik karşısında elini tutamıyordu. Hızını alamayan Kenan birkaç poz daha çektikten sonra arabaya bindi. Fotoğrafları görmek için şimdiden sabırsızlanıyordu. Arıza gaza yüklenerek hızlandığında yavaş demenin bir faydası olmadığını anladığı için hiç sesini çıkarmadı. Yıldırım hızıyla sahile inip arabayı havalı havalı park etti Arıza. Masmavi deniz, bembeyaz kumlar, dalgaların sesi ve kokusu insanın başını döndürüyordu. İşte Ölüdeniz burası. Nereye bakacağını şaşıran Kenan, biz cennete mi geldik yoksa? Bu güzellikle turizme açılmakta geç bile kalmışsınız. Tanıtımı yapılsa akın akın turist gelir. Yatıracak yer bile bulamazsınız diyebildi. Arıza, akın akın olmasa da yavaş yavaş geliyorlar. Nereden nereye geldiğimizi anlaman için aklıma gelen bir olayı anlatayım sana. Yazını hazırlarken faydası dokunur diyerek anlatmaya başladı. Çok değil, 10-12 yıl önceydi galiba. Keçilerin arkasında dolanırken birden yeşil bir cipin geldiğini gördüm. Oldum olası arabalara meraklı olduğum için hemen arkasına takıldım. İleride nöbet bekleyen askerin yanında duran arabadan inen komutan "Bir vukuat var mı asker?" diye sordu. Hemen selama geçen asker "Var komutanım. Ölüdeniz'e doğru 2 yabancı turist geçti." dedi. "Nereden nereye geldiğimizi görüyorsun işte. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen denize giren, güneşlenen insanları işaret ederek gülümseyen Kenan, "Daha nerelere gideceğinizi hayal etmek zor değil, önünüz açık." dedi. "Neler olacağını yaşayıp göreceğiz bakalım." Beyaz ince kumların üstünde yürürken Arıza anlatmaya devam etti. "Biz buraya kumburnu deriz. Neden diye sorarsan, gördüğün gibi kumlar denize doğru bir burun gibi uzanıyor. Belce kız kısmında hırçın hırçın kıyıyı döven deniz yorulup, ben şurada biraz kıvrılıp dinlenivereyim diyerek kayaların arasına sokulmuş ve uykuya dalmış. Kumburnuysa rahat uyusun diye beyaz kumlardan yumuşak sıcacık bir yatak serivermişti altına.